Ayrım 22.
Irkçılığın aslında ne kadar küçültücü bir teori olduğunu anlamak için fazla zeki olmaya gerek yok. Nitekim bir ulusun veya topluluğun kültürce üstünlüğünü, o toplumun içinde yaşadığı doğal ve tarihi şartların elverişliliği yanında bireylerinin çalışkanlığına, enerjisine, yaratıcılığına ve ahlaki erdemlerine yormak varken, tutup bedeni özellikleriyle açıklamaya kalkmak pek onur verici bir şey olmasa gerektir. Sonra bir toplumun kültürce ilerlemesinde iyi bir eğitimin rolü yadsınabilir mi? Binlerce büyük filozof, bilim adamı ve sanatçı yetiştirmiş olan Alman milletinin bunu ari ırktan olmasına borçlu olduğunu iddia eden ırkçı, bu iddiasıyla milletini yüceltmiş mi oluyor, küçültmüş mü? Sonra göreli olarak en çok sayıda büyük adamın Yahudi asıllılar arasından çıktığı bilinmiyor mu? Hitler'in Yahudileri yok etmek istemesinin asıl nedeni sakın bu olmasın. İnsanın fiziksel yapısıyla manevi nitelikleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olmadığı yapılan binlerce deney sonucunda kesinleşmiş bulunuyor. Kaldı ki dünyada arı ırk bulmak hemen hemen imkansız. Asla inanılmayacak kadar çok sayıda sözde bilimsel kitap ırkçılığı kanıtlamaya kalkmış. Bunlardan biri de F. Cruikshank adındaki bir hekimin yazdığı The Mongol in Our Midst, aramızdaki Mongol başlıklı kitap. Üstad birçok defa basılan bu hacimli kitabında insan ırklarını üçe ayırıyormuş. Beyaz ırk, şempanze ile, doğulu ırk, orangotanla, zencilerse gorille akrabaymış. Karol adındaki bir başka ırk uzmanı, zencilerin yüksek bir maymun olarak yaratıldığını, dolayısıyla bir ruhları olmadığını iddia ediyormuş. Bir başkası da, Öklid'in bir problemini çözebilecek tek bir zenci gösterin bana, insan olduğunu kabul edeyim, diyormuş. Modern biyoloji veya antropoloji ile hiçbir ilgisi olmayan bu tür saçmalıkların ortak kaynağı belli ki kendini yüceltme, dolayısıyla kendinden olmayanları küçültme tutkusu. Bilim ancak her tür duygusal dürtüden kendini kurtarabilmiş kişilerin harcıdır. Ne yazık ki bu tür dürtülere karşı koymak özellikle sosyal bilimlerde pek kolay olmuyor. Fiziksel, kimyasal, hatta bir yere kadar biyolojik olayları inceleyen bir bilim adamı, laboratuvarına girerken duygu ve özlemlerini palto ve şemsiyesiyle birlikte kapının dışında bırakabiliyor. Ama inceleme konusu insanın kendisi olunca bilim adamı bazen duygusal, hatta hayvansal yönlerini işe karıştırmadan edemiyor. Grant adındaki amatör zoologla Stoddart adındaki Harvardlı hukuk doktoru bunun en tipik örnekleri. İkisi de kuzeyli, Nordik ırkının üstünlüğünden eminler. Dolayısıyla bu ırkın başkalarıyla karışması çok tehlikeliymiş. Zira iki ırkın karışımı sonunda daha eski ve aşağı ırka geri dönen yeni bir ırkın doğmasına yol açarmış. Örneğin bir beyazla bir zencinin melezi zenci olurmuş. Avrupa ırklarından herhangi birinin bir Yahudi ile kaynaşmasından bir Yahudi çıkarmış. MG 1 sayfa 159. İster inanın ister inanmayın ama bu tür saçmalıkları bilimsel diye yutturmaya kalkanlar yığınla, yutanlar da sürüsüne bereket. Irkçı teorilerin bilim dışı motiflerden kaynaklandığını şuradan da anlayabilirsiniz. Bu teoriler bazı insan gruplarını dört köşe ederken başkalarını öfkelendirmektedir. Oysa bilimsel doğrular herkesin herhangi bir olumlu ya da olumsuz duyguya kapılmadan kabul edebileceği önermelerden oluşur. Hiçbir normal insan örneğin kan grubuna itiraz etmez. Zira bir insanın kan grubunun ne olduğu tümüyle deneysel yöntemlerle belirlenir. Aynı şeyi zeka testleri içinde bir dereceye kadar söylemek mümkün. Zaten doğru bir olduğuna göre bilimsel bir teorinin de birleştirici olması beklenir. Gerçi bu birlik her zaman kolaylıkla sağlanamaz ama bilimin amacı insanları ortak bilgilerin çatısı altında birleştirmektir. Birbirine düşman etmek değil. Bilimlerle ideolojilerin farkı da buradadır. Eğer bir fikir insanların düşman gruplara ayrılmasına neden oluyorsa, o fikrin bilimsel bir doğru değil, bir ideoloji olduğundan emin olabilirsiniz. Nitekim ırkçılığın Hitler tarafından Yahudileri ortadan kaldırmak için ideolojik bir silah olarak kullanıldığını biliyoruz. Hemen bütün müstemlekecilik, kolonyalizm girişimlerinde ve birçok savaş ilanlarında ırkçılığın bir haklılık gerekçesi gibi kullanıldığı da bir başka gerçek. Emperyalizmin geri kalmış veya ilkel toplumlara uygarlık götürme bahanesiyle aynı temayı işlediği de oluyor. Sözün kısası bu tür şarlatanlıklarda amaç insanları bilgilendirmek veya aydınlatmak değil, sadece bilmedikleri bazı şeyleri öğretir gibi görünüp onların davranışlarını etkilemek ve bundan kişisel çıkar sağlamak. Şarlatanlıkla ideoloji arasındaki ilişkiye son bölümde ayrıca değineceğim. G. Şarlatanlar ve dehalar. Şarlatanların ortodoks, yani herkesçe kabul edilmiş okul kitaplarıyla ansiklopedilere geçmiş bilgilerden oluşan bilimi hiçe sayarak, bu bilgilere taban tabana zıt fikir ve teoriler üretmeye pek meraklı olduklarını görmüş bulunuyoruz. Bunu yaparken de ortodoks bilimi küçük düşürecek, dolayısıyla kendilerini yüceltecek laflar ettiklerini de biliyoruz. Buluşlarıyla övünmek, kendi kendilerini met etmek şarlatanların karşı koyamadıkları bir dürtü gibi görünüyor. Teknik deyimiyle söylersek bu kişiler megalomani, yani büyüklük vehmi dediğimiz ruh hastalığıyla mağlûller. Oysa siz kendini öven herhangi bir saygın bilim adamı tanıyor musunuz? Bilim adamları genellikle büyüklükleri ölçüsünde alçak gönüllü olurlar. Zira onların temel amacı yeni doğrular bulmaktır, başkalarına çalım satmak değil. Gerçi bilim adamları arasında da müthiş bir rekabet vardır. Bu nedenle bazen meslektaşlarının onaylamadıkları görüşlerini yanlış, dayanaksız, hatta saçma diye nitelendirdikleri olur. Ama bütün bu eleştiriler kişilere değil, fikirlere yöneliktir. Bilim adamları eleştirinin dozunu bazen kaçırsalar bile meslektaşlarını hiçbir zaman kafasız, bilgisiz veya şarlatan gibi sözcüklerle aşağılamaya kalkışmazlar. Kişiye saldırmak, oldum olası bilimsel görgü kurallarını çiğnemenin en bağışlanmaz türüdür. Zaten bir bilim adamı bilgi ve zeka bakımından kendi çapında olmayan kişilerle tartışmaya bile girmez. Gerçi bu konuyu şarlatanların kafa ve karakter özelliklerini incelerken kısaca değinmiştim. Ama şarlatanları daha çabuk ve kolaylıkla teşhis etmemizi sağlar umuduyla birkaç somut örnek vermek istiyorum. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi şarlatanların sataşma ve saldırılarına en çok hedef olanlar en büyük bilim adamları. Bunların başında da Newton ve Einstein geliyor. Belki bu tür saldırıların çokluğunu saldırılan bilim adamının büyüklüğünün kıstası olarak ele almak bile mümkün, ne dersiniz? Bu saldırıların devrimsel denebilecek yeni buluşlar yapmış olan bu iki dehanın görüşlerinin bilim toplumu tarafından genellikle kabul edilmesinden sonra başladığını tahmin etmiş olmalısınız. Nitekim Newton fiziği neredeyse doğruluğu tartışılmaz bir fikir sistemi haline 18. ve 19. yüzyıllarda geliyor ve şarlatanların saldırılarına da en çok bu dönemde uğruyor. Gardner'ın dediğine bakılırsa bu saldırı yazıları birkaç yüz cildi buluyormuş. MG1 sayfa 81. Bunlar arasında ne yazık ki Goethe gibi büyük bir şairin yazdığı iki ciltlik bir eser de var. Matematik bilmeyen ve deneysel yöntemlerden anlamayan bir amatörün bir şey biliyorum sanıp Newton gibi bir dehaya hem de hiç nazik olmayan sözlerle saldırmış olması ibretle izlenmesi gereken bir davranış kanımca. Bir şair ve yazar olarak dehasını kanıtlamış olan ve edebiyat dünyasındaki saygınlığını bugün de koruyan Goethe'nin bilimsel görüşlerini ciddiye alacak tek bir insan olduğunu sanmıyorum. Şarlatanlar dışında elbet. Nitekim Goethe'nin metafiziğini Rudolf Steiner'in antropofizik hezeyanlarıyla birleştirmeye çalışan Ernst Lörs adındaki biri, Newton'un çekim, gravity, ağırlık kuvvetinin karşıtı bir kaldırım, levity kuvveti de olduğunu iddia ediyormuş. Bakınız MG1 sayfa 332. Ne kadar ünlü olursa olsun, uzman olmadığı bir alana burnunu soktuğu zaman insanın ne gülünç durumlara düşebileceğini göstermesi bakımından Goethe örneğinden herkesin ders alması gerekir. Düşünün ki Newton günümüz uzay teknolojisinin dayandığı hareket yasalarını ilk bulan adam, optik alanında da ilk çığır açıcı adımları atmış, ayrıca kalkülüsü kurmuş dahi bir matematikçi. Ardından gelen büyük matematiksel fizikçiler, Lagrange'lar, Laplace'lar ve ötekiler hep onun temeline attığı binayı genişletmişler. Sonunda Newton fiziği denen ve Einstein'ın bazı küçük düzeltmelerine rağmen sağlamlığını bugün de koruyan yapı ortaya çıkmış. Ve işte akıllarınca bu yapıyı yıkabileceklerini sanan bir sürü şarlatan türemiş ortalıkta. Bunlardan biri A. Wilford Hall adındaki bir Metodist rahip. Bu üstad 20. basımında 524 sayfayı bulan The Problem of Human Life başlıklı eserinde evrim teorisine uzun boylu çattıktan sonra substantializm, tözcülük denilen orijinal bir teoriyi ortaya atıyormuş. Bu teoriye göre çekim de dahil bütün kuvvetler maddi tözlerden daha küçük atomlardan oluşan birer tözmüş. Isı, ışık, elektrik, manyetizma, hatta sesler gerçek parçacıklardan oluşuyormuş. Gerçi modern fiziğe göre de elektriğin elektron, manyetizmanın magneton, hatta çekim kuvvetinin gravitasyon, ışığın foton denilen parçacıklardan oluştuğu kabul ediliyor. Ama elektron dışında bunların kütlesi olmadığı biliniyor. Isının atom ve moleküllerin hareketinden, sesin ise hava moleküllerinin titreşmesinden oluştuğu da biliniyor. Oysa Sayın Hall'a göre, örneğin sesin hava moleküllerinin dalgalanmasından kaynaklanması mümkün değilmiş. Zira küçücük bir cırcır böceğinin sesinin bir kilometre uzaktan duyulabilmesi için binlerce tonluk bir hava kütlesini sürekli titreştirebilmesi gerekirmiş. Ama kendisi de bu minik yaratığın havayı nasıl ses tözüyle doldurduğunu açıklayamıyor elbet. A.E. sayfa 82. Hall gibi sesin dalga teorisini şiddetle reddeden, hatta bunun kuyruklu bir yalan olduğunu söyleyen bir başka Amerikalı daha var. Battle adındaki bu şarlatan muazzam bir bilgi birikimi sergileyen 3 ciltlik bir eserde bütün dalga teorilerine karşı çıkıyor, bu arada ortodoks cebirle geometriye de varyansın ediyormuş. Siz bir diyapozonun çıkardığı sesin onun titreşimlerinden kaynaklandığını sanıyorsanız son derece yanılıyorsunuz. Asıl diyapozondan çıkan ses, yani ses parçacıkları, onun çatallarını titretir. Gene mikroplar hastalığı değil, hastalık mikropları doğurur hikayesi. Newton'dan sonra bilimde en büyük isim Einstein olduğu için ona saldıranlar, Newton'a saldıranlardan ne sayıca ne de kalitece geri kalıyor. Gerçi Einstein'ın bazı görüşlerini hayatlarının sonuna kadar paylaşmamış Edward Milne gibi tek tük saygın bilim adamları da var. Ancak yeni bir bilimsel teoriyi yabana atılmaz gerekçelerle kabul etmemek başka, hiç anlamadan veya abuk subuk gerekçelerle kabul etmemek başka. Bazen bilimsel bir teoriyi felsefi gerekçelerle kabul etmeyenler olur. Mach gibi tanınmış, hatta Einstein'ı bile etkilemiş bir fizikçinin atomların gerçek varlıklar olduğunu kabul etmemesi gibi. Einstein'ın da kendisi kuantum mekaniğinin en temel ilkelerinden biri olan belirsizlik ilkesini mutlak bir determinizme engel olduğu için bir türlü kabule yanaşmamış, bu yüzden de en yakın meslektaş ve dostları tarafından kınanmıştı. Bilim felsefesinin hala da tartışma konusu olan bu nokta ile ilgili olarak bakınız Albert Einstein, The Philosopher Scientist, et A. Schilp, Library of Living Philosophers, ayrıca S. Rosenthal, et Niels Bohr, North Holland, Amsterdam, 1967. Mach'ın kabul edemediği atomları bugün tarayıcı tünelleme mikroskopları, STM yardımıyla görmek, hatta fotoğraflarını çekmek mümkün. Ama gene de Mach'ın zamanında atomlar teorik nesneler olarak biliniyordu. Şarlatanların Einstein'e saldırmaları ise tümüyle bilgisizlik veya duygusallıktan kaynaklanıyor. George D. Botza adındaki zat da bunlardan biri. Kilise duvarına işeyenlerden biri olduğu anlaşılan bu Fransız fizikçi, Back to Newton başlığı altında İngilizceye çevrilmiş olan kitabında Einstein'ın relativite teorisine varyansını diyormuş. Şarlatanı ele veren bir niteliği de herhangi bir teoriyi eleştirirken kullandığı dildir. Botzat da relativite teorisinin sıkı bir reddiyesi olduğunu iddia ettiği kitabında konuyla ilgili aklı başında belgeler öne sürmekten çok Einstein'a yükleniyor. Dediklerine göre Einstein yalnız Newton'un büyük teorisini anlamaktan aciz değilmiş. Einstein'ın kendi dediklerini anladığından da şüpheliymiş. Bu arada üstadın relativiteyi kabul eden bilim adamlarına veriştirmekten de geri kalmadığı anlaşılıyor. Ona göre bu gibilerin fizik hakkında hiçbir genel bilgileri olmadığı için bu konuyu iyice anlamaları kesinlikle imkansızmış. MG1 sayfa 84. Hatta bu zat-ı muhterem, Einstein'ın görüşlerinin geniş bir bilim adamları topluluğu tarafından hüsnü kabul görmesini Büyük savaş nedeniyle bilimde eleştiri ruhunun zayıflamış olmasına yoruyormuş. Her nasılsa bu ruh sadece onda bütün gücüyle diri kalmış demek. Dünyada pek çok yarı cahil olduğu gibi yarı bilginler de olduğu anlaşılıyor. Botzat bunlardan biri olsa gerek. Herhalde klasik fizik konusunda oldukça sağlam bir ön bilgisi var ve Newtoncu geleneğe öylesine bağlı ki Einstein'ın getirdiği yeniliği bir türlü azmedemiyor. Bilim tarihinde bu tür bilim dogmacılarının pek çok örneğini rastlamak mümkün. Bu gibiler genellikle yaratıcı olmayan, öğrendiklerini iyi belleyip başkalarına aktarmakla yetinen ikinci sınıf bilim adamlarıdır. Botzayı, Einstein gibi birine bu derece saygısız bir dille saldırmaya yönelten bir etken de bu tutuculuğu olsa gerek. Özel relativite teorisinin en önemli dayanaklarından biri, ışığın değişmez bir hızı olduğunu kanıtlayan ünlü Michelson-Morley deneyleriydi. Ancak gel zaman git zaman Dr. Dayton J. Miller adındaki bir fizikçi bu deneyleri tekrarlar ve aklınca Michelson-Morley'den biraz farklı bir sonuç elde eder ve bunu Einstein'ın görüşünü çürüten bir sonuç olarak yorumlar. Oysa Michelson-Morley deneyleri başkaları tarafından da yüzlerce defa tekrarlanmış ama bunlardan hiçbiri Miller'ın elde ettiği sonucu vermemiştir. Bu durum karşısında Miller'dan ne beklenirdi? Kendi deneylerinde bir yerde hata yaptığını kabul etmesi, öyle değil mi? Ama hayır, oldukça yetenekli bir fizikçi olmasına rağmen bir bilim adamından beklenen bu alçak gönüllülüğü gösterememiş Miller ve ölünceye kadar da haklı olduğunda ayak diretmiş. MG1 sayfa 85-332. Küçük adamlar yanıldıklarını kabule yanaşmazlar. Botsa'ya gelince o da Miller'ın elde ettiği sonuçları ganimet bilmiş olmalı. Nedenini sorarsanız bana kalırsa Einstein gibi bir devi devirmenin kendisine getireceği şan ve şerefin büyüsüne kapılmış olmalı. Şan ve şeref gerçekten büyük insanları gelir bulur. Şarlatanlarsa onların arkasından koşarlar. Botsa bir fizikçi olarak belki öyle boş birisi değildi ancak kendisini Einstein'dan ve onun teorisini benimsemiş olan binlerce bilim adamından daha üstün sanması onun da bir megaloman olduğunu gösteriyor. Kendisini şarlatanlar kategorisine sokmamın da ana nedeni bu. Gene de şarlatanlar arasında yetenek ve kalite bakımından farklar var. Bakın, Jilet adındaki bir başka şarlatan Einstein'a nasıl saldırıyor? Einstein bir bilgin ha, bir bilginin ne olması gerektiğine bu derece zıt ve ters bir başkasını tasavvur etmek zor. Einstein belki kötü bir kemancı sayılmaz ama bir teorik fizikçi olarak bu zatın tam bir megaloman olduğu relativite teorisine taktığı şu etiketlerden de belli. Hastalıklı bir kafanın geri zekalı çocuğu, şaşı gözlü fizik, çılgınlığın son kertesi, katıksız zırvalamanın evcil balası, vodo saçmalıkları ve bunun gibiler. A.E. sayfa 86. Aklından zoru olanların dehaları deli sanması ne ilginç değil mi? Bu küfürlerle de yetinmeyen bu şarlatan 1929'da şöyle bir kehanette bulunmuş. 1940 yılına gelindiğinde relativite teorisi alay konusu olacaktır. Ne uzak görüşlü adammış meğer. Bir mühendis olduğu anlaşılan Jilet'in bilim eleştirmenliğiyle yetinmediği, spiral evren dediği bir teori de geliştirdiği anlaşılıyor. Dünyanın yetiştirdiği en büyük fizik dehası diye övdüğü, Newton'dan esinlenerek kurduğu bu teori, kendi deyişiyle Out Newton's Newton. Çevirmesi biraz zor ama kabaca Newton'u da aşıyormuş. A.E. sayfa 86-87. Meraktan çatladığınızı bile bile bu yeni teorinin ayrıntılarına giremeyeceğim ne yazık ki. Zamanınızı acıdığım için bu bir, bir de nasıl olsa bir şey anlamayacağınızı bildiğim için. Zira ben de ne kadar uğraştımsa bir şey anlayamadım. Bunu teorinin derinliğine ama daha çok benim anlayışsızlığıma yorarsanız hiç alınmam. Nitekim başkaları da teoriyi anlamakta zorlanmış olmalılar ki Jilet bu gibilerine ateş püskürüyormuş. Hele teorisini reddetmek üstadlığını gösteren ortodoks ineklere demediğini bırakmıyor. Hakaret üstüne hakaret yağdırdığı bu sözde bilim adamlarının o donmuş inançlarıyla kendi teorilerine hücum etmeleri onun için bir şerefmiş. Bu ve buna benzer hezeyanlar azılı bir şarlatan karşısında bulunduğumuzu gösteriyor. Birçok benzerleri gibi o da Kristof Kolomb, Galile ve Kopernik gibi kovuşturulduğundan ve yanlış anlaşıldığından şikayetçi. Bu tür şarlatanların da maşallah sürüsüne bereket. Bu defa J.J. Callahan adındaki bir rahip relativiteye çullanıyor. Yalnız rahip deyip geçmeyin, bu da uzun zaman Duke Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış saygın bir kişi. Gene de ağzının bozukluğu bakımından Jilet'i fazla aratmadığı anlaşılıyor. Bu üstada göre Einstein'ın mantıklı bir kafa yapısı yokmuş. Düşünceleri birbiriyle ilişkisiz bölük pörçük parçalardan başka bir şey değilmiş. Üstelik tutarsız, hazmedilmemiş, çelişik. Salt matematikçi olarak ne olduğunu bilemezmiş. Ancak sembolleriyle denklemlerinin dışına çıktığı an dünyanın düşünebileceğiniz en dikkatsiz düşünürü olup çıkıyormuş. Düşüncesi bilmediği bir yere doğru koşan bir kör gibi yalpalıyor, sendeliyor, tökezleyip düşüyormuş. A.E. sayfa 90. Bütün bunları söyleyen kişi cahil, kendini bilmez bir mahalle papazı olsa güler geçersiniz ama hayır, bu rektörlük yapmış biri. Kişi anlamadığı ve uzman olmadığı, özellikle anlaşılması son derece güç genel relativite gibi bir konuya burnunu sokarsa, işte bu sayın rahip rektör gibi gülünç duruma düşer. Hele Einstein gibi bilim tarihinde belki ne dediğini çok iyi bilen, fikirlerini en kısa ve en açık dille anlatabilen, mantıklı düşünme konusunda örnek gösterilen bir bilgine bu şekilde saldırabilen bir insanın, yalnız bilgisinden değil aklından da şüphe etmek gerekir. Ama belli ki bu sayın rektör de öteki şarlatanlar gibi kendini ne gülünç duruma düşürdüğünün farkında değil. Üstelik kendisindeki bütün düşünce bozukluklarını Einstein gibi bir dehaya atfedebilecek kadar düşüncesiz bir insan. Hani bizde merd-i kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler diye bir söz vardır, bu da o hesap. Einstein'a bu kadar kızmasının da başlıca nedeni şu, genel relativite teorisinin matematiksel çerçevesini Oklitçi olmayan geometri oluşturuyor. Peki ne olmuş diyeceksiniz. Bakın ne oluyor. Eğer bu geometrinin tutarsız olduğunu kanıtlayabilirseniz ona dayanan genel relativiteyi de çökertmiş olursunuz. Sonrası şu. Günlerden bir gün rahip Callahan metroda giderken kendi kendine "Tanrım buldum" diye bağırır. Ne mi bulmuş? Öklitçi olmayan geometriyi çökertebileceğini. Bunun için de paraleller postulatının Öklit geometrisindeki öteki varsayımlar yardımıyla kanıtlanabileceğini göstermek yeterli. Bugüne kadar hiçbir matematikçinin başaramadığı bir işi Rahip Callahan başardığını sanır, daha doğrusu vehmeder ve bu başarısını dünyaya ilan etmekte gecikmez. Bu şekilde üstelik bir taşla iki kuş vurmuş, Einstein'ın da ne cahil biri olduğunu kanıtlamıştır. AE sayfa 89. Rahip Callahan'ın Einstein'a karşı bazen alaylı ama çoğu zaman küçümseyici bir tavır aldığını gösteren öyle lafları var ki duysanız küçük dilinizi yutarsınız. Ancak şarlatanları ciddiye almanın da bir anlamı yok. Onun için geçiyorum. Bakınız MG1 sayfa 90. Rahip Callahan'ın başarıları bununla da bitmiyor. Kendisinde matematiksel bir deha olduğunu keşfettikten sonra bir açının 3 eşit açıya bölünebileceğini de kanıtlamış. Herhalde bir kübün tam 2 misli hacminde bir küple bir dairenin alanına eşit bir kare bulunabileceğini de kanıtlamıştır şimdiye kadar. Adam gerçekten de bir deha olmalı. Zira bütün bunlar matematikte kanıtlanamaz oldukları kanıtlanmış iddialar. Gördüğünüz gibi şarlatanlar için kanıtlanamaz diye bir şey yoktur. Olsa olsa bunu beceremeyen yeteneksiz kişiler vardır. Gene Einstein'ı eleştirenlerden biri de Ford. Başka konularda da şarlatanlığıyla ün yapmış olan bu zat, Michelson-Morley deneylerinin iki biçimde yorumlanabileceğini söylüyormuş. 1. Einstein'ın da iddia ettiği gibi yerin hareketi ne olursa olsun ışık hızı değişmez. Bu özel relativite teorisinin en önemli dayanağı, herkesçe kabul edildiği gibi ışık hızı evrensel bir değişmezdir. 2. Yer hiç hareket etmiyor olabilir. Bravo Ford'a doğrusu, bu iki ihtimali görebilmesi bile relativite teorisinden biraz olsun anladığını gösteriyor. Yalnız yukarı tükürsem bıyığım, aşağı tükürsem sakalım misali, her iki alternatifin dışında bir başka çıkar yol bulunabileceğini düşünmüş olmalı ki şöyle soruyor. Işığın herhangi bir hızı olduğunu kanıtlamaya kalkan biri var mı Einstein dışında? Yok mu ya aklınca teorisini destekleyecek? AE sayfa 91. Ford gerçi kelimesi kelimesine böyle söylemiyor ama dediklerinden bu anlam çıkıyor. Şimdi nasıl demezsiniz? Tut keli perçeminden. Bu kısma son vermeden belki daha ibret verici bir gerçeği hatırlatmak isterim. Ne yazık ki Einstein'a saldıranlar arasında aklı başında kendi alanlarında ün yapmış, hatta Nobel ödülünü kazanmış bilim adamları da var. Philipp Lenard'la Johann Stark bunlardan en tanınmış olanları. Einstein'ın ününün bütün dünyaya yayıldığı günlerde bu iki fizikçi mesleki kıskançlık ve ırkçılık nedeniyle Einstein'ın Yahudi oluşunu bahane ederek onu küçültmeye çalışmışlardı. Bunu yapmakla asıl kendilerini küçülttüklerini belirtmeme bilmem gerek var mı? Bilim adamlarının da bazen bilim dışı motiflerle davranabildiğini gösteren bu olayda insanın duygularının baskısından kolay kolay kurtulamadığının ibret verici bir başka belgesi.